Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Sıcak takipteyiz ve Türkiye iç siyasetiyle dış siyasetini konuşacağız. Gündem yoğun. Bu yaz boyunca da yoğun geçeceğe benziyor. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine kadar hayli yoğun geçeceğini de söyleyebiliriz şimdiden. Konuğum öğretim üyesi, akademisyen Doktor Karabekir Akkoyunlu. Brezilya'da São Paulo Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi. Hoş geldin Karabekir.
Hoş bulduk Yavuz, teşekkürler.
Şimdi biraz iç siyaset konuşalım, biraz dış siyaset konuşalım. Çünkü hakikaten medyadaki bu sansür dalgası nedeniyle Türkiye'de izleyiciler, dinleyiciler, okurlar ne olup ne bittiğini yerli yerine oturtmada çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle dış politikadaki gelişmeler konusunda Türkiye'de hakikaten Enver Paşa veya Abdülhamit sansürüne benzer bir sansür ve iç sansür, otosansür var. Dolayısıyla her türlü aklı başında sağduyulu değerlendirme sanıyorum kamuoyunun makbulü. Şimdi geçenlerde bir tweet attın, bir dizi tweet daha doğrusu. İktidarı tehdit eden 3 konu dedin, bunları sıraladın. Aslına bakılırsa iki tez var burada. Bir tanesi, bir tez diyor ki hakikaten Erdoğan-Bahçeli iktidar bloğu panik halinde, telaş halinde. Attıkları adımların ivme kazanması da bu nedenle. İkinci görüş ise buna karşı ve ben buna daha yakın duruyorum aslında. Ortada bir panik hali vesaire yok. Son derece kararlılıkla bir yürüyüş var. Adım adım yeni bir rejim inşasının nihai aşamalarındayız ve bunu tamamlama aşamasındayız deniyor. Dolayısıyla iki görüş arasında bir yerdeyiz. Ama ben senin görüşlerini tabii merak ediyorum. Burada nerede duruyorsun, neden öyle duruyorsun ve bu iktidarı tehdit eden 3 konu üzerinden başlayalım. Seni dinleyelim.
Tabii. Nerede duruyorum? Aslında herhalde birinci tarafa daha yakın ama biraz da ortada duruyorum. Zaten o tweette de iktidarı tehdit ya da rahatsız eden olarak söyledim. Yani rahatsızlık tehditten biraz daha hafif tabii. O hani illaki tehdit olarak görmeseler de artık hani sıkıştırılması gereken vidalar, kalan vidalar olarak görülen bazı konular da, olarak da alabiliriz. Orada işte kadın direnişinden bahsettim. İkincisi sosyal medyanın kontrol altına alınamamış olması. Üçüncüsü de seçimlerin hala belli bir derecede öngörülemezlik içermesi. Buna her ikisi aslında yani her iki yönden de bakabiliriz. Niyet okumaktan çok gidişata bakıp ne yapılmaya çalışılıyor, ne gibi öncelikler var üzerinden daha hani böyle objektif olarak değerlendirmeye çalıştığımızda şunu görüyoruz. Evet, kesinlikle bir süreç var. O süreç toplumu ve kurumları tahakküm alma niyetiyle ve projesiyle yürüyen bir süreç. Ve bu büyük ölçüde kurumsal olarak tamamlandı. Özellikle 2016-2018 arasındaki o çok yoğun dönüşüm sürecinde bu tamamlandı. Fakat tamamen özellikle toplumun tahakküm altına alınabilmiş değil. Hatta özellikle bu tepeden baskı arttıkça aşağıdan eskisi kadar belki rahat bir şekilde ortaya konulamasa da rahatsızlıkların olduğu ve ortaya çıkıyor, görülüyor ve farklı kesimlerden ve eskiden yani belki de tepki göstermeyecek kesimlerin de hükümete karşı tepkili olduğu görülüyor. Ekonomik sebepler de bunun içinde tabii. Bu kendini kadın hareketi içerisinde belli edebiliyor. Sosyal medyadaki tepkiler üzerinden belli edebiliyor. Bir de tabii hala belli bir rekabet içeren seçimlerde kendini belli edebiliyor. Dolayısıyla bu tahakkümü tamamen sağlamlaştırmak, konsolide etmek amacıyla bu üç alana bana kalırsa hükümet şimdi yöneliyor. Yani bunu şöyle de okuyabiliriz. Evet, dediğin gibi bu gelinen projenin son adımları. Ama öte yandan bir hegemonya kaygısı var. Gerçek bir hegemonya inşa edilebilmiş olsaydı bunlara girmek zorunda kalmazdı hükümet. Çünkü yani siyasi iktidarın ötesinde kendini ve fikir dünyasını toplumun geneline kabul ettirmiş ve çok ciddi bir çatışma içerisinde olmazdı. Ve yani daha rahat bırakabilirdi toplumu. Onu yapamadığı için de bu zorlamalara kalkışıyor ve katlanıyor gibi bir ben görüş içerisindeyim ve bu da şeyi gösteriyor. Belli bir panik ya da belli bir kontrol edememiş olmanın verdiği sıkıntı.
Biraz panik var diyorsun sonuçta burada bu hareket şemasının içerisinde.
Yani şuna bakarsak son 2015'ten beri sürece bakarsak seçimlerde sürekli kaybedilen bir destek oranı var. Kendi hareketin içerisinde siyasi İslamcı hareket ya da Adalet ve Kalkınma Partisi tek adam altına geldikçe, yani tek adamlaştıkça hareketin kendi bileşenlerinden gelen tepkiler var. Yeni kurulan partiler var. Seçimlerde hareketi son 15 yılda sürüklemiş tabandan sızmalar, ayrılmalar var. Yani böyle baktığınız zaman bunlar ciddi meseleler. Yani siyasi sistemi daha rahat, daha rekabetçi bırakırsa hükümet elinden gücün gideceğini görüyor. Bunun için daha antidemokratik ve daha tepeden inme baskıcı yöntemlere başvurmak zorunda kalıyor. Yani bu ikisini birbirini tamamlayan şeyler. Hı hı. Bu tahakküm sistemi oluşmak zorunda ve baskı artıyor. Çünkü baskı artmadan iktidar elde kalacak gibi değil. Hı. Yani 2007'de, 2010'da baskı kurmadan, böyle bir baskı kurmadan iktidarda kalabiliyordu. O zaman nispeten diyelim daha özgürlükçü ya da daha rekabetçi olabiliyordu. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Yani topluma desen ki gerçek meselelerini tartışalım. O zaman ekonomik meseleler, işsizlik, genel olarak baskı ortamı, bunlar gündeme gelecek ve iktidarı çok ciddi bir şekilde zorlayacak. Zorluyor zaten. O yüzden bunları gündem dışı tutmak, farklı gündem maddelerini getirmek, bu Ayasofya'da bana kalırsa bunlardan bir tanesi. Dış politikada yapılan atılımlar belki bu şekilde açıklanabilir. Ve bu şekilde hem gündemi kendi ellerinde tutarken öte yandan da aşağıdan gelen o gurultuyu, o tepkiyi
kurumsal
olarak bastırmak.
Evet, ama şu da bu soru, yani bu anlattıkların içerisinde bir takım sorular üretiyor veyahut bu da konuşulan bir konu, basitleştirecek olursak. Kısa vadede Erdoğan-Bahçeli iktidar bloğu gidici mi? Kısa vadede, kalıcı mı? Uzun vadede zaten er geç.
Herkes
gibi gidecek. Ama esas mesele buradan gitti gidiyor mu? Yoksa buradaki önümüzdeki takvime baktığında nasıl bir fotoğraf görüyorsun?
Bunu öngörmek çok zor. Her şey her an çok beklenmedik şekilde çabuk da gerçekleşebilir. Her iki yöne de özellikle Türkiye'nin ve bölgenin içinde bulunduğu belirsizlik ortamı içerisinde. Ama yani böyle bir black swan dediğimiz bir durum gerçekleşmediği takdirde, yani bir anda şu anda beklenmeyen bir durumun patlaması gibi bir şey.
Force majeure gibi
ki aslında salgın öyle bir şeydi ama o da ani bir değişikliğe yol açmadı mesela. Hı hı. Bunlar olmadığı sürece ben kısa vadede gidici bir durum görmüyorum. Hı hı. Ama orta vadede ciddi bir erime var. Ve bu tabii sonuçları bir günden ertesi güne doğuracak sonuçların ötesinde Türkiye için aslında çok endişe verici sonuçlara da, dinamiklere de yol açabilir. Yani toplum desteğini gittikçe yitiren, ekonomik rant dağıtımında elindeki kaynakların kurumaya başladığı, yani hem ekonomik olarak hem toplumsal olarak elindeki zenginliği yitirmeye başlayan bir iktidar, iktidardan olmamak için, çünkü yani güçten düştüğü zaman da başına geleceklerden korkuyor büyük ihtimalle.
Evet.
O iktidara çok sıkı bir şekilde tutunuyor ve ya benimsin ya kara toprağın gibi Türkiye'yi de kendisiyle beraber o ateşe sürüklüyor. Yani bunun orta vadede Türkiye'yi daha da otoriter, daha da gergin bir yöne sürükleme ihtimalini görüyorum ben.
Söylemleri sürekli takip ediyoruz. Sık sık konuşuyorlar hem Erdoğan hem Bahçeli. Ve her seferinde son derece asık suratlı, net ve gür sesle konuşuyorlar. Net konuşuyorlar. Nasıl bir toplum, yani az önce bir projeden bahsettin. Bir yani hedef var burada. 2023'ü aşağı yukarı güzergah olarak alan bir yürüyüş var. Nasıl bir toplum, nasıl bir rejim tasavvuru söz konusu? Neyi hayal ediyorlar? Nasıl bir rejim kurguluyorlar şu anda? Bunu tarif etmek mümkün mü?
Yani
ya da bir yere benzetmek mümkün mü? Bir şeye benzetmek mümkün mü?
Herhalde daha hem kurumlar içerisinde hem toplumun farklı kademelerinde bu kadar tepkiyle uğraşmadıkları, daha rahat at sürebilecekleri bir rejim hayal ediyorlar diye tahmin ediyorum.
Ama otokrasi dendi mesela Bertelsmann Vakfı, otokrasi dedi, de facto diktatörlük dedi.
Zaten oldukça otokratik bir düzen şu anda. Sadece işte Çin kadar
değil.
Ne egemen ne de hani o kadar kapalı değil. Yani bu hala bir rekabetçi otoriter, bu siyasal bilinen terminolojisi içerisinde kullanılabiliyor, ama bu rekabetçilik gittikçe azalırken otoriterlik gittikçe artıyor. Ama ben bunları açıkçası şu noktada bir gerçek bir vizyon kapsamında yapıldığını düşünmüyorum. Bu belki geçtiğimiz yıllarda daha çok böyleydi. Fakat şu anda, yani en azından 2016'dan itibaren
bir vizyon yok mu artık?
Bence daha çok günü kurtarmak ve onun üzerinden yeni ideolojiler, yeni vizyonlar devşirmek durumu söz konusu. Yani yoksa hani şeyi açıklamak çok zor. Nasıl oldu da 2013-14'e kadar kol kola yürünen Gülenciler hani bir anda tukaka edildi ve onların düşmanı ulusalcılar geldi ve bu vizyonun parçası oldular. Nasıl bir vizyon ki bu her ikisini de içine katabiliyor? Yani bu çok, bunun için şey, uber bir pragmatizm gerekiyor. Aslında bu uber pragmatizm sistemi ve aslında Erdoğan'ı ayakta tutan bu, yani 2000'lerin başından beri onu anlıyoruz şu anda. Her yükselen dalgayla beraber yükselen, dalga inişe geçtiği zaman yükselen diğer dalgaya atlamasını sağlayan bir pragmatizm. Ama bunun yani öte tarafı, yani madalyonun öbür yanı, çok değişmeyen ya da ideal denilebilecek bir vizyonun olmaması. Yani tahakküm dışında, otoriterlik dışında, güç elde etmenin ötesinde bu çıplak bir vizyon olarak bunu kabul edebiliriz. Daha kültürel, işte ideolojik anlamda oturmuş bir vizyon olamaz. Çünkü değişmek zorunda, sürekli değişiyor. Ama yani bunun ortasında işte bir devlet ve güç tapınması gibi böyle çok aslında hani genel olarak söyleyebileceğimiz ve Türkiye'nin tarihinde de daha evvel gördüğümüz bazı damarların daha şişmiş olarak ortaya konması, yani bu vizyonun bir parçası elbette.
Her halükarda atılan adımlar betonarme bir iktidar kurma amacını güdüyor. Bunda herhalde sen de mutabıksın bu konudaki görüşlerle. Peki betonarme iktidar ise eğer, bu kurulan hiçbir şekilde itiraza, çatlak sese izin vermeyecek, özgürlükleri iyice budayacak, kafasını kaldıranın kafasını kesecek türden bir şeyse, şu görüş de ortaya çıktı. Seçimleri yapacaklar, yapmayacaklar. İki görüş var aslında. Seçimleri yaptırmayacaklar artık diyor. Mesela Profesör Eser Karakaş giderek burada şu anda bu fikir etrafında. Ben de yıllardır bu şüpheyi ileriye bakarak taşıyordum. Bir de şu var, seçimleri yine yapmaya devam edecekler ama son derece keskin bir mühendislikten geçmiş mekanizmaları iktidar lehine sürekli olarak işleyen ve Belarus tipi, Suriye tipi veyahut Azerbaycan tipi bir göstermelik seçim sistemiyle yola devam edilecek. Hangisine daha sıcak bakıyorsun, olumlu bakıyorsun sen bu görüşlerin?
Azerbaycan, Belarus, Suriye'ye hala var. Yani istikamet o yönde deniliyorsa ona bir noktada katılıyorum ama yani seçim sistemi, kurumlar iktidardan bağımsız olarak en azından son dönemde bize onu gösterdi. Hala belli bir hala bir noktada hayattalar. Tam olarak yok olmuş değiller. Ben ikincisine daha yakın duruyorum ama bu iki önerdiğin senaryo içerisinde.
Ve dolayısıyla şu anda muhalefet için tabela partilerine dönüşme riski var.
Var ama öte yandan bir başkanlık seçimi olacaksa gerçekten bu ve bu çok ciddi bir manipülasyon, hani İran'da 2009'da olduğu gibi böyle bir kitle manipülasyonu, kitle oy manipülasyonu olmadığı takdirde, ki bunun gerçekten hala bedeli çok büyük Türkiye'de. Yani öyle bir, bunu da hakkını verelim. Türkiye'nin kendi bazı demokratik kurum refleksleri tamamen ölmüş değil. Bu benim için çok önemli ve umut verici bir durum bana kalırsa. Hala mesela bir başkanlık seçimi olmak durumunda, o zaman partiler tabela partisi olsa bile bireysel adaylar üzerinden bir rekabet olabilir. Fakat şu anda mesela konuşulan gittikçe, hani hep şöyle olur ya, ortaya bir fikir atılır iktidar kanadından, en tepeden değildir genelde bu, böyle ikinci üçüncü basamaktan birilerinin ortaya attığı, biraz böyle hem iktidar cenahında hem biraz dışarıda tepkilere bakıldığı, ondan sonra yavaş yavaş bunun altının doldurulduğu bir süreç olur. Şu anda bu tekrar seçim sistemiyle ilgili yapılacak değişiklikler konuşuluyor. En azından bunun lafı edildi. İşte dar alan seçimleri, işte barajları farklı farklı barajlar kurmak, yani koalisyonlar için, bloklar için farklı bir baraj, bölgesel barajlar daha yüksek. Yani şuradan şunu görüyoruz, tam ben de vakıf değilim detaylara ama okuduğum kadarıyla gördüğüm, MHP-AKP ittifakının iktidarda kalmasını kolaylaştıracak bazı düzenlemeler, özellikle HDP'nin meclise girmesini, böyle bölgesel parti olduğu için, zorlaştıracak düzenlemeler. Ve bu şekilde yapıldığı takdirde hala, yani şu da gerçek, hani MHP-AKP blokunun bir oy kapasitesi var. Buna uydurulmuş bir seçim sistemiyle, işte bakın, yani bunu meşru bir şekilde reformlar yaptık ve hala açık bir seçim sistemi var. Bizim demokratik meşruiyetimiz zeval gelmedi demek. Çünkü bu hala her şeye rağmen özellikle Erdoğan'ın ve iktidarın söyleminin önemli bir parçası. Bundan tamamen yok etmek, yani seçimleri tamamen kaldırmak, onun ciddi bir riski olduğunu düşünüyorum. Öte yandan seçim kazanmak, nasıl olursa olsun kazanmak, bir meşruiyet yeniden yaratma,
tazeleme, en azından
tazeleme açısından da önemli. Peki. O yüzden hani bunu yapmaya da bu yola gideceklerini düşünüyorum. Tamamen kaldırılmaz yani seçimler Türkiye'de.
Peki, iki soruyla devam edip kapatalım aslında bu sohbeti. Birincisi, hem iç siyaset açısından hem siyaset açısından ortada duran bir güncel mesele var. Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne döndürülmesi. Uzun yıllar müze olarak açık kaldıktan sonra dünya kültür mirasının bu önemli, en önemli parçalarından biri olan bu yapının, bu konuyla ilgili de senin çeşitli görüşler dile getirdiğini biliyorum. Yarın ya da ne zaman izleyecekse izleyicilerimiz bunu, 24 Temmuz Cuma günü, Cuma'nın olması anlamlı bir tarafıyla, 24 Temmuz'un olması da ayrıca bir sembolik anlam taşıyor. Çünkü Lozan Anlaşması'nın imzalanmasının ve kesinlik kazanmasının yıl dönümü. 24 Temmuz Cuma. Bu açılış töreni elbette tüm dünyaya, Türkiye'deki yönetimin verdiği bir mesaj olacak ve iç kamuoyuna da elbette. İç ve dış siyaset açısından baktığımızda Ayasofya elbette atılan adımlar silsilesinin bir parçası. Ama yani bana sorarsan son derece önemli, Türkiye, modern Türkiye tarihinde önemli bir milat, eşik, kırılma noktası, ne dersek diyelim, gibi bir olayda. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? İç ve siyaset açısından öncesi ve sonrasıyla neler söylenebilir Ayasofya'nın bu töreniyle ilgili olarak, açılma töreniyle ilgili olarak?
Yani iç siyaset ve uzun vadede geçmişten gelen bir perspektif içerisinde değerlendirdiğimiz zaman çok önemli bir sembolik değişiklik. Sembolik diyorum çünkü aslında yani hala cami olarak namaz kılınabilen bir durumdaydı falan. Yani melez bir konumdaydı zaten
Ayasofya. 91'den beri öyleydi, evet, ibadete açıktı aslında.
Doğru. Yani diyebiliriz ki adım adım geldi bu değişiklik. Hani Türk-İslam sentezi vesaire filan bunun bir parçası olarak bu dönüşüm zaten yaşanıyordu ama bu çok önemli değil. Şu anda yani sembolik olan değişim ve bunun nasıl propagandasının yapıldığı önemli. Bu tabii ki bazı mesajlar veriyor hem dış kamuoyuna hem iç kamuoyuna. Bir erdem sinyali olarak kullanılıyor. Şu gerçekten yani biz özellikle 24 Temmuz'da dediğin gibi önemli bir tarih, boşuna seçilmiş bir tarih değil. Bu işte Cumhuriyet parantezini, hani söylenen parantez var ya, bu kapattık gibi bir hesaplaşma şeyi, sembolü. Aynı zamanda siyasi İslamcı çevreye, tabana da biz hala siyasi İslam'ın tarihi kavgasının, mücadelesinin en önemli ve şaşmaz destekçisiyiz ya da bunun önderiyiz mesajı var. Yani burada aslında kendi cemiyetine verdiği bir mesaj da var. Bunun hani Davutoğlu'nun Deva Partisi, pardon, Gelecek Partisi, Babacan'ın Deva Partisi'nin falan çıktığı bir dönemde yapılmış olmasının da bana kalırsa önemi var. Yani safları sıklaştırın, biz hala devrimci, yani bu işte İslami siyaset, İslam'ın çerçevesinde devrimci yolumuza devam ediyoruz. Sakın bizden şaşmayın gibi bir mesaj. Fakat öte yandan şunu da düşünüyorum. Biraz da işte bir önceki tartışmamıza geri dönersek biraz bedavaya kullanılmış çok önemli bir koz gibi geliyor. Yani
getirisi, boşa atılan mermi gibi bir şey mi?
Evet, getirisi çok yüksek olmayacak bana kalırsa. Yani bu çok önemli bir kozdu. Her an yapabilirdi iktidar bunu. Yani yapmasının önünde çok önemli bir engel yoktu son neredeyse 10 küsür yıldır. Yapabilirdi, yapmadı. Şu anda neden yaptı ve ne getirisi olacak diye baktığın zaman bu kadar önemli bir, büyük bir kozu getirisinin o kadar da fazla olmayacağını tahmin ettiğimiz bir ortamda yapması da dediğim gibi daha evvel eldeki daha maddi kaynakların azalmasından dolayı diye düşünüyorum. Yani bu rant dağıtamıyor eskisi kadar. Ekonomi düzeltilemiyor bir türlü. Yeni kuşağı şey yapamıyor, etkileyemiyor bu Z kuşağı dediğimiz. Ve oradan ciddi bir kopuş var. Ne yapalım? İşte bu önemli kozumuzu kullanalım. Getirisi ne kadar olur? Ne kadar seçimde bir pay katar yanına ya da ne kadarının kopmasını engeller? Bilemiyorum ama bana çok da büyük değilmiş gibi geliyor. Dolayısıyla yani sembolik önemi büyük. Cumhuriyet tarihi ya da Türkiye tarihi açısından önemli bir adım, önemli bir dönüşüm. Türkiye'nin dış dünyayla ilişkisi açısından da sembolik önemi olan bir hareket. Fakat iç politika açısından kısa ve orta vadede getirisinin kısıtlı olduğunu düşündüğüm bir hareket.
Peki, son olarak dış siyasete bakalım. Ayasofya'da tabii onun içerisinde. Çünkü hakikaten şu anda Batı dünyası, Hristiyan alemi bireyler düzeyinde, yani sıradan insanlar büyük ölçüde hayal kırıklığı, kalp kırıklığı yaşadılar. Dolayısıyla onu hissediyorsunuz yani Batı'da gezdiğimiz vakit. Mutlaka yansımaları senin bulunduğun Brezilya'da olmuştur. Benim bulunduğum Akdeniz Avrupa'sına da oldu. Görüyoruz bunu. Fakat dış siyasette sadece bu küçük bir parça, pek çok parça var aslında. Bölgesel politikada, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde, Avrupa Birliği ile ilişkilerde. Bir de Doğu Akdeniz ekseninde gelişmeler var. Irak, Suriye, Kıbrıs, Libya, Ege, hepsini bir arada değerlendirmek durumunda kalırsak eğer kuş bakışı bakmak zorundayız. Çünkü bunlar birbiriyle bağlantılı adımlar gibi gözüküyor. Bütün bu adımlarla, örneğin Yunanistan'a alarma geçmesi, Meis Adası etrafındaki hareketlenmeler nedeniyle son günlerde. Neyi amaçlıyor Erdoğan, Bahçeli, iktidar bloğu, hükümet? Bütün bu adımlarla, yani sonunda varılmak istenen nokta nedir? Buradaki strateji nedir? Bu konuda hakikaten kafalar çok karışık. Evet. Yani en deyim yerinde ise kaşarlanmış stratejistler, analistler bile bunu okumakta güçlük çekiyorlar. Sen nasıl görüyorsun?
Evet. Ben de yani o en tecrübeli analistlerin yanında hem de bu kadar uzak olduğum için ben de biraz takip edip anlamaya çalışıyorum. Şeyi görüyorum yani aslında bir yandan bu iktidarın bileşenlerinin doğal bir yansıması olarak görüyorum bu politikayı. Çünkü bir yandan 90'lardaki militarist bölgesel politikayı andırıyor. Yani Yunanistan'la olan çekişmeler, Akdeniz'de olan gerilimler vesaire. Bu 90'larda olan, sonra 2000'lerde değiştirilmiş, çok daha yapıcı bir yöne, hatta bu komşularla sıfır sorun falan diye de üzerine bir diskur eklenmiş, bir hani başlık eklenmiş yaklaşımdan çok uzak, tekrar bu daha çatışmacı ve militarist şeyi gösteriyor. Damarın geri döndüğünü gösteriyor ki bu da bu ulusalcıların ya da işte Perinçekçilerin vesaire tekrar şu anda iktidarda pay sahibi olmasıyla açıklanabilir. Aynı zamanda 2016'dan sonra tamam bir darbe girişimi oldu ve darbe girişimi bastırıldı ama bunun ötesinde iktidarda büyük bir militarizm dalgası da yükseldi. Yani siyaset, hükümet askerileşti. Dolayısıyla bunun da bir yani böyle bir perspektifin de iktidara yansımasının sonucu bana kalırsa. Zaten bu bahsedilen mavi vatan şeyi, paradigması, stratejisi, doktrini, teşekkürler. Ulusalcılarla daha çok ilişkilendirilen, oradan ortaya çıkmış ve şu anda hani iktidarın kendi üzerine aldığı bir doktrin. Bu yönden baktığımda bana bu açıkçası doğal bir dönüşümmüş gibi geliyor. Öte yandan şu da var, dış politika aslında baktığında içeride belli kesimler dışında çok fazla tepki çekmeyen bir konu. Yani işte Suriye konusunda görüyorsun, ne zaman bir askeri operasyon düzenlenecek olsa HDP dışındaki partiler tamam diyor, bu koalisyonun içinde yer alıyor ya da mecliste buna destek veriyor. Yani iç politika konuları, ekonomi, işsizlik, daha böyle elle tutulur konular veya işte kurumların dönüşümü, yolsuzluklar vesaire, bunlar bölüştürücü, ayrıştırıcı konular iken dış politikadaki milliyetçi damar içeriği aslında biraz konsolide edebiliyor. Dolayısıyla bu içeriye de bu bahsettiğimiz hani iktidarın kendini konsolide etmesi ve yerinde tutması için gerekli bir şey gibi, yani hareket ya da gerekli bir tepki olarak düşünebiliriz. Yani ama tabii bu çok tehlikeli çünkü şunu görüyoruz. Daha otoriter rejimlerin dışarıya yönelik olarak da daha militarist, daha kavgacı, gerilimci olduğunun bir örneği bu. Yani içeriği konsolide etmek için dışarıyla da bir çekişme içerisinde oluyor. Çünkü işte içeriye şey demek durumunda. Yani bakın dışarıda düşmanlarımıza ya da işte rakiplerimize karşı ne başarılar kazanıyoruz. Yani tartışma bu yöne çevriliyor. Biraz Rusya'da falan görülen bir şey bu. Rusya'da işte Putin kendi meşruiyetini, iktidarını her zaman dışarıdaki, yani Rusya'nın çıkarlarını dünyaya, özellikle Batı'ya ve kendi işte çevresi, bölgesinde bunu çok sert bir şekilde savunması üzerinden
tabii
bu iç meşruiyeti de sağlıyor.
Ukrayna hadisesini biliyoruz.
Ukrayna, Kırım.
Biliyoruz tabii.
Yani bu biraz hani otoriterleşen rejimlerin verdiği bir tepki olarak da okunabilir bana kalırsa.
Aslında yani Rusya tabii savaşa girdi. Bir savaş oldu orada. Bu Türk dış politikasındaki bu sertleşme, sert milliyetçilik, artık nasıl adlandırırsak adlandıralım, radikal milliyetçilik mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Savaş çıkar mı sonunda, bu işin sonunda? Bu tür hamleler silsilesinin sonunda?
Yani hani Suriye'ye baktığımız zaman zaten bir savaş var. Bir savaşın içerisinde Türkiye. Irak, Suriye, hani kendi güney sınırı içerisinde zaten bir savaş içerisinde. Akdeniz'de daha böyle ülkeler arası bir savaş olur mu? Olmaz diyemeyiz. Ama olmaması, yani o noktaya getirmek istemeyeceklerdir. Yani 1990'larda da böyle oldu. Yani gerginlik siyaseti illaki sıcak temas, sıcak savaş isteyen bir siyaset değildir. Ben İran çalışırken de bunu çok görüyorum mesela. İran'la ilgili, İran'a yönelik Amerika'nın, İsrail'in politikaları ya da İran'ın tepkileri her zaman gerçekten sıcak bir temasa gidelim düşüncesiyle yapılan bir şey değil. Tam tersi, ya bundan kaçınalım fakat olabildiğince de tansiyonu yükseltelim mantığında işliyor. Ama burada yani bu gibi, bu mantıkta şöyle bir dezavantaj ya da risk var. Bir noktadan sonra işler kontrolden çıkabiliyor. Hı hı. O zaman yani altta kalmamak adına yanlış anlaşılmalar, karşılıklı mesajların yanlış gönderilmesi, anlaşılması üzerinden bir anda bir patlama olabiliyor. Yani risk yükseliyor. Taraflar istemese de böyle bir durum ortaya çıkabiliyor. Şu anda bana kalırsa tabii ki o daha yani o noktaya doğru gidiyoruz. Umarım böyle bir şey olmaz.
Evet. Kritik bir süreçte ilerleyen bir ülke yönetimi söz konusu. Burada noktalayalım. İleride yine bu konulara geri dönme imkanı buluruz diye düşünüyorum. Karabekir Akkoyunlu, São Paulo Üniversitesi, Brezilya, São Paulo Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsü öğretim üyesi, misafir öğretim üyesi. Teşekkürler Karabekir bu sohbet, bu analiz için.
Ben teşekkür ederim.
Evet, tekrar görüşmek üzere. Ahval sıcak takipten herkese hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.